yanlış bir şey var.
Hayır, Diğerli Adaylı'da 7 milyon yıl önce oldu ve onu tutuyorlar.
Bugün 5
dinozorlar o tabii 250 milyon yıl önce otuyorlar.
Evet.
Ya Kambriyen dönem 450 milyon yıl. Erken Kambriyen daha da eski. Canlıların çeşitlenmesi.
İyi çok geldi.
Yani. Bu şey yaşam bölümü ondan sonra bilgi dersi geliyor değil mi? Ve yaşama baktığımız zaman, yani yaşamla doğrudan ilişkilendireceğimiz kategoriler ya da belirlenimler neler olabilir? Yani yaşamla ruh. Şimdi şöyle bir şey, onu test edelim. Yaşamla ruh arasındaki ayrım şu. Yaşam, ruh ve bedenin birliği diyebiliriz. Ya da kavram ve nesnelliğin birliği. Yani yaşam dediğimiz zaman Hegel ona ideal diyor. Yani idealin altına alıyor. Bir kere önce onu bir sorgulayalım. Yaşam neden idealin altına alınır? İdea bölümünün altında duruyor. Niye? Yani ideanın yapısı şeydi. Nesnellik ve ya özne ve nesnenin birliğiydi. O bölümün, son bölümün evet. İki kavramının birliği. Yaşam niye bunun altına düşüyor?
Şimdi başka nereye düşecek?
Bir şey daha var. Ya bu idea bölümünde yaşam var, bilgi var ve saltık idea var. Üç ana bölüm. Şimdi yaşam Hegel'in yöntemine göre dolaysız olması gerekiyor. Yani dolaysız idea. Ve orada özne ve nesne arasındaki idea özne ve nesnenin birliği olduğuna göre bu birliğin şeyi olması gerekiyor. Dolaysız olması gerekiyor. Yani bu birlikte herhangi bir ayrımlaşmanın olmaması gerekiyor. İkincisi, bilgi iddiasına geldiğimiz zaman, bilgi de aslında özne ve nesne arasındaki bir ilişkiydi değil mi? Onu biliyoruz, evet. Çok iyi biliyoruz. Bilginin kavramlarla, evet. Yani bilinçle nesnesi arasındaki bir ilişki diye genel bir tasarımsal tanımı var. Ve o ikisinin birliği yine ideayı ilgilendiriyor. Yani yine özne ve nesnenin birliği var. Yani evet. Bu gruplandırma, Hegel'in idea altına yaptığı gruplandırma bu noktaya kadar olağanüstü mantıklı. Hem yaşamda hem de bilgide şey var.
İdea
var. Aynı ikilem var. Özne nesne bağlantısı var. Ve saltık idea bunların ikisinin birliği olacak. O biraz daha farklı.
Saltık idea da sonlanıyor zaten. Bitiyor.
Tamamlanıyor.
Tamamlanıyor.
Mantıksal idea. Evet, mantık bilimi tamamlanıyor. Us tamamlanıyor.
Us tamamlanıyor.
Yani arus diyebileceğimiz ya da kuramsal us diyebileceğimiz şey tamamlanıyor. Ama o şey önemli. Yani yaşam ve bilgi ideaları ideanın genel karakterini taşıyorlar ve bu şey yani aslında görmesi o kadar zor değil. Çünkü başından beri bilgi derken hep şey düşünüyoruz. Kavramın kavramla ilişkisini. Onlara baktığımız zaman kavramın kavramla ilişkisi, aslında idea kavramın kavramla ilişkisi olarak da görülebilir. Özel kavram ve nesnel kavram. Değil mi? Yani bunların her biri kavram ve kavramın kavramla ilişkisi, bilgi kavramın kavramla ilişkisiydi. Bilgi de, bilginin bütün tanımı diyebileceğimiz ya da kavram diyebileceğimiz şey bu. Bilgi kavramın kavramla ilişkisi. Çok genel gibi görünüyor ama daha fazlasına gerek yok. Yani çünkü bilgi olanaklıysa öznel kavramın nesnel kavramla örtüşmesi zemininde olanaklı. O birlik yoksa, o örtüşme, özdeşlik yoksa bilmiyoruz. O zaman Kant çok haklı olacak. Çünkü nesne bir kavram değilse o zaman bilgi de sevgi, olanaklı olmayacak. Yani andırımlı bir şey olacak bilgi. Yani en iyisinde. O zaman burası bundan yararlanmamız gerekir bu şeylerden, bantlarım. Hegel'in bütün metni bunların çevresinde dönüyor gibi göründü bana. Değil mi? Bilgi. Özel kavram ve nesnel kavramın ilişkisi ya da çakışması. Yani ben bir şeyi biliyorsam, onun anlamı şey, kendi kavramımı öyle bir nesneye ilişkilendiriyorum ki o nesne o kavramla örtüşüyor.
Tamam ama aradaki iletişim nasıl oluyor?
Hangi?
Öznel kavramla nesnel kavramın iletişimi. Duyularla mı oluyor?
Bu zor.
Öyle yani, bir irtibatın, irtibatın bir şekilde kurulması gerekiyor ya.
Şimdi güzel soruyu biraz daha şey formüle edersen şimdi bir, daha iyi yaklaşıyor.
Şimdi öznenin, öznen kavramı, nesnen kavramı uyması için birbirlerini görmeleri lazım. Yani kabaca görmeleri lazım
tamam.
Diyorum.
Yani, şey gerekiyor.
Yani iletişime geçmeleri lazım. Ve onu duyularla alacak.
Evet.
Nesnesine, duyularla ulaşacak. Ve nesne onu kendine nesne kendisini gösterecek. Evet. Ya da önce öznede olacak, sonra nesneyi bulacak.
Evet.
Yani öyle bir iletişimin kurulması gerekiyor. Evet. Özne ile nesne arasında. Ya yani öznel kavramla nesnen kavram arasında. Kavramsal düşünüyorsak, konuşuyorsak.
Tamam.
Duyular çok geride kalmadı mı?
Yok, duyu da gerekli.
Tamam.
Duyular geride kalmadı ama duyu da gerekli.
Peki. Şimdi Hegel'in formülünü uygulayalım ona. Bilgiyi de bu arada yaşamla bağıntı içinde alıyoruz ve...
Ya bilgiyi de öyle oluşturacağız zaten.
Evet.
Bilgi
eğer şeye gereksiniyorsa, bir kere bilgi deneyime, duysal faktöre ve yaşama dolayısıyla yaşama gereksiniyor. Yani yaşam olmadan bilgi olmaz ya da...
O zaman özne de olmaz zaten.
Şey olmadan, yani yaşam dediğimiz zaman da, şimdi bilgi eğer insandaki ampirik bilgi ya da somut... yani somut insandaki bilgi olarak düşünürsek zaten onun şeyi var, duyularla ilgisi var.
Anılarla da ilgisi var.
Ama burada mantıktayız. Yani mantıkta olduğumuz için problem biraz zorlaşacak.
Yani, o zaman bizim
çünkü burası duyularla ilgilenemeyeceğiz burada. Ama yaşamla ilgileneceğiz. Yani yaşam bir bakıma senin duyulardan beklediğin şeyin boşluğunu dolduracak. Yani çünkü insan olduğumuza göre karşımızdaki nesneler yani somut insan olarak düşünürsek o zaman karşımızdaki nesneler de şey özdeksel ve tinsel nesneler. Yani
ama o bizim insan, bizim incelediğimiz boyut değil.
Mekanik, kimyasal ve tinsel nesneler.
Evet. Evet.
Ve bilgi onlarla ilgili. Yani biz doğayı bildiğimiz zaman doğayı deneyimleyerek duyular yeterli değil yani. Ama duyular kapsanıyor.
Tabii.
Duyulardan daha fazlası kapsanıyor. Yani açıdan orada öyle bir şey doğmuyor. Yani Hegel'e öyle bir itiraz yapamayız.
Duyuları şey alanında da düşünebiliriz. Doğa felsefesi alanında da olsak varsayalım ki doğa felsefesi yapıyoruz. Yani orada da duyular bilgi anlamında son hesapta geride bırakılan ve çoktan aşılmış şey olmuyor mu? Yani aynı.
Aşılmış olması kapsanıyor olması anlamına geliyor.
Kapsanıyor, tamam. Orada yani, bir şey yok ama...
Aşılmış olması ve onları göz ardı etme anlamına gelmiyor. Yani, dolayısıyla duyuların algının daha şey ya da genel olarak duyuların diyelim bilgi sürecine, insanın bilgi sürecine girdikleri, girmeleri şey değil. Girmemeleri söz konusu değil.
Yok. Ama yani şey durumunda biz artık bilgiden bahsederken o bilgi yani öznel bilgi, nesnel bilgi dediğimiz kısımda da duyu çok geride kalmış ve evet, orada artık...
Mantık biliminde duyu yok.
Evet.
Yani mantıksal kategoriyi aldığımız zaman orada
yani şimdi
duyuları
da yok.
Soytürüyoruz.
Şu noktada duyuyla alakamız yok.
Ama biz bu noktaya şeyden geldik.
Duyulardan geldik tabii.
Deneyim sürecinden geldik. Yani tabii. İnsanın bilgi oluşumu şeydi. Onun doğası, yani doğası gereği deneyimle birlik içinde oluyor. Şimdi a priori denen şey, kavramların yani a priori'nin etkinleşmesi için. Yani kavramlar insanın doğuşta, insanın beyninde şey olarak yoklar. Açık olarak, belirli olarak yoklar. Evet. Ve bir düşünme yetisi var insanda en fazlasından. Leibniz'in bir sözü vardı. Loca, yanıt olarak galiba. Loca mıydı o şey? Her neyse. Bu a priori yan ya da ya duyularda olmayan şeyin anlık olduğunu söylüyor. Tüm bilgimiz duyularla başlar, doğrudur diyor.
Anlığın kendisi.
Evet, anlığın kendisi.
Ama kavramlar düşüncemize nasıl gelecekler?
Kavramlar düşüncemize deneyimle geliyorlar. Şimdi örneğin bir kavramını bir çocuk, hepimiz çocukluğumuzda bunu geliştirirken soyut bir çıkarsamayla etmiyoruz.
Nesnelere uygulayarak.
Evet.
Yürümüş bir koyun.
Yani deneyimle birlik içinde, a posteriori ile birlik içinde bulunuyor.
Yanılsama daha sonra yani, o kuşu, o kalemi bir olarak göstermemiz ve onu bir sanmamız. Yani şey, problem orada başlıyor.
Evet, yani orada zaten o yanılsamayı aşan felsefeci düşünceye geçiyor, arı düşünceye geçiyor ya da mantıksalın alanına geçiyor. Şimdi biraz karıştı galiba. Yani insan, şimdi insan bilgisinden söz ettiğimiz zaman şeyden uzaklaşıyoruz, mantıksal, arı bilgiden uzaklaşıyoruz. İnsan bilgisi yaşantı içinde, deneyim içinde gelişiyor, açılıyor, kazanılan bir şey. Yani insanın bilgisi a priori yarı dışında kazanılan bir şey ve o kazanılan bilgi a priori ile olanaklı. Yani deneyimi, deneyimin olanağı, Kant'ın da şey yaptı, gördüğü gibi, Descartes'in de daha önce gösterdiği gibi duyu nesnelerine, duyu verilerine kavramların, kategorilerin uygulanmasını gerektiriyor. Deneyim bu. Evet. Yani o a priori yan olmaksızın deneyim olmayacak. Yani evet, insanın önceden verili kavramları duyu verisine uygulandığı zaman deneyimden söz edebiliyoruz. O yüzden hayvanlar duyumsuyorlar ama deneyimlemiyorlar dememiz gerekir. Yani hayvanlar öğrenmesi, deneyimden öğrenmesi, ona özel bir terim var. Yani o da bir tür deneyim ama koşullu tepki. Yani hayvanın tecrübe kazanması, insanın yaptığı gibi deneyimleri, tekil deneyimleri gözleyerek tüm varım üretmesi söz konusu değil. Koşullu tepki. Yani orada bir düşünme süreci yok. Koşullu tepkide şey yok. Derin düşünme yok ya da genel olarak düşünme yok. O refleks, otomatik, yani medulla spinalis'te yukarıya geçmeyen bir sinir ilişkisi, koşullu tepki. Yani limon kesildiği zaman ağzımızın suyunun akması düşüncenin sonucunda, sonucunda yapılan bir şey değil. Yani o bir tür şey. Öğrenme, öğrenilmiş olan, kazanmış olan bir şey ve bu deneyim değil. Yani o refleks orada deneyim olması için kategorilerin kullanılması gerekir ve hayvanlar böyle bir şey söz konusu değil. A priori dolayısıyla bilgide duyusal faktör reddedilmiyor. Yani klasik felsefe.
Ben onu söylemeye çalıştım.
İşte geride yani kalması dediğim o ama yani.
Hayır, reddetmiyor.
Ya şimdi %10 bir değer verelim biz duyuya. %10 diyelim.
%100. Burada hepsi %100.
Hepsi %100.
Duyuda %100. A priori kavramsal yan da %100. Yani eğer şöyle düşünelim, bir insan bütünüyle tam gelişmiş ama duyuları sıfır. Bu insan insan olamaz. Yok, yani beden, ruh taşı. Yani beden ve ruhun birliği denen şey insanı dış doğaya açık ya da duyarlı kılan şey.
Ama bütün bunları mantıksal alana aktardığımız zaman insanı çıkartıyoruz devreden zaten.
Mantığa aktardığımız zaman evet biraz...
İşte orada bir zorluk var bana göre.
Tabii. Neden çıkartıyoruz?
Evet. İşte şimdi mantıkla alakalı düşünüyoruz, mantıksal yönden düşünüyoruz, insan yönünden düşünmüyoruz.
Sen düşünüyorsun, sen de bir insansın, nasıl?
Tabii ben de bir insanım, ben de onu söylemeye çalıştım demin zaten. Ben insansam benim aracım duyuyor. Kendim insan olarak düşünüyorsam duyuyor. Bilgiye ulaşmak için de duyu kullanıyorum. Hatta dil bilimcilerin dediği gibi metine.
Şimdi duyu deyince beş duyumuzdan söylüyorsun değil mi?
Ondan söylüyorum. Ben nesneyi algılamak için gereken duyu. Nesneye ışık ışınları çarpacak, bana gelecek.
Mantık alanı ama bunu hiç kullanmıyoruz. Hiç ihtiyacımız
yok. Tamam, hiç duyuyu tamam, konuşmadık.
Mantık alanı diyorsun da mantık alanı da insana has bir şey değil mi? İnsana özgü bir şey değil mi? Mantık ayrı mı duruyor?
Tamam, ayrı durmuyorum. Yani orada problem ne onu anlayamıyorum.
Şimdi ben mantıksal alanla insansal alanın ayrımını soruyorum. Şey.
Mantık, peki şöyle nasıl düşünürüz? Mesela mantık sözcüğünün üzerinde düşünürsem bu duyularla mantığı kavrama imkanın var mı? Hayır, yani hayır, elle tutamıyorsun, koklayamıyorsun gibi. Yani mantık dediğin zaman bunu sadece düşünce yoluyla yapabiliyorsun.
Şimdi Hegel'in de a priori olarak düşüncesinde bir şey yoktu bebekken. Sonradan oluştu. Bu duyularla oluştu.
Nasıl yani? Mantığı kavramak
için deneyim diyelim. Deneyim olması için duyu olması lazım.
Elbette.
Tabii ki. Deneyimle oluştu ama sonra bu başka bir alana geçti. Mantıksal alana geçti.
Evet.
Tabii mantıksal alanda en iyi anlatan insan olduğu için, ama neticede insan olduğu için.
Mantıksal alana geldiğin önce örneğin Parmenides, Elatikler geçiyorlar. Ama geçiyorlar. Yani mantıksala geçiş duysaldan ya da deneyim, görgül alandan oluyor. Doğru. Yani orada mantığa geçtiğimiz zaman soyutlama yapıyoruz.
İşte o soyutlama denilen şey yapıyoruz yani.
Duysal faktörler, yani mantıkta niye, nasıl soyutlama yapıyoruz? Deneyimde belirli nitelikleri algılarken, deneyimlerken insanlar şeye geliyorlar, ya tamam bu sarılık, mavilik, kırmızılık, sertlik, iyilik, kötülük, bunlar nitelikler ama nitelik nerede? O zaman mantığa geçiyor. Soyutlama dediğim şey o. Evet. Yani nitelik olarak niteliğin ne olduğunu düşünmeye başladığımız zaman düşünce duyulardan kopuyor ama soyutlanıyor. Yani duyular hiç indirilmiyor. Sadece şey, soyutlanıyorlar. Soyutlamak şey demek değil, yok etmek demek değil. Ama mantık bilimine, mantık bilimi o yüzden şey aslında, yani Hegel'in sisteminde de en son moment, yani en son saltık din alanının sanat, din ve felsefe bölümlemesini düşünün. Orada felsefe bölüm, yani mantık bilimi din alanında, yani somut din alanında, insansal din alanında en son moment dememiz gerekir. Felsefenin şey olarak, temeli olarak düşünelim. Yani o da onun mantık biliminin bir soyutlama olduğunu gösteriyor. Yani daha önceki şeylerden, bütün momentlerden ayırıyoruz. Yani duyulara şey yok. Rasyonalistlerin duyulara bir itirazları yok. Görgücülere karşı çıkışlarının anlamı şey, görgücüler aklı duyulardan türetiyorlar her nasılsa. O doğru değil. Kant zaten onu yanıtlıyor. O şeye, duyusal veriye a priori uyguladığımız zaman kavram etkinleşiyor ya da a priori, uykuda olan a priori gelişiyor. Yani bir insan entelektüel gelişmesinin belli bir evresinde sayı kavramına ulaşıyor. Evet. Belli bir evresinde yasa kavramına ulaşıyor. Belli bir evresinde güzellik kavramına ulaşıyor. Ve bunlar şey, yani o yaşantı içinde olan şeyler ve insan hiçbir zaman güzel olarak güzelliği duyumsamıyor. Belirli güzelliği duyumsuyor. Hiçbir zaman nitelik olarak nitelikle başlamıyor. Şeyle, tasarımsal nitelikle ya da görgün nitelikle başlıyor ve oradan damıtıyor şeyi, nitelik kavramını ve mantık biliminin içine atıyor.
Ta ki o ana kadar zaten yalnızca deneyimliyor. Herhalde o genel düşünceye vardığı zaman bilme ve kavrama düzeyine erişiyor ve o zaman ondan sonra güzelliği anlıyor.
Evet.
O ana kadar yani güzellerle uğraşıyor. Tabii. Yani yalnızca onları tanıyor.
Yani güzellik olarak güzelliğin evet, ne olduğunu sordu ve yanıtını verdiği zaman bilgiden artık söz edebiliriz. Ondan önceki görgül bilgi ve
duyusal.
Yani o bilgi değil gerçek anlamda. Çünkü bilgi kavramına şimdi geliyoruz. Yaşamdan sonra, duyusaldan sonra geliyoruz. Bilgi duyusalı kapsıyor. Yani, ama mantıksal olarak duyusal kapsamıyor. Yani mantıkta
şey, suyu arke yapmak var. Böyle bir şey değil mi? Yani işte suyu arke yapmak böyle bir şey değil mi? Yani bir anlamda o soyutlamayı yapmak, oradaki su dediğimiz şey anlamında su değil, onu ilke yapma şeyinde o var.
O da ama orada işte ilke henüz arı değil. Yani arılığı için
hala bir nesneli yani şey barındırıyor.
Mesela Parmenides'te varlık kavram olarak ya da varlık olarak görünüyor. Su olarak değil ama var ve Hegel ona özel bir önem veriyor. Yani ilk kez Parmenides diyor felsefe kavramın toprağına girdi ki yine de Parmenides için bile varlık arı kavram değil ama küre. Yani o da varlık nedir dendiği zaman küre, o da su gibi bir şey. Yine tasarıma düşüyor. Yine de orada su ya da ateş falan o tasarımlar düzeyinde işlemeyecek olan bir eğitişim işleyebiliyor. Ve diyalektik orada şekillenmeye başlıyor. Yani kavramsal bilgi duyusal pekinlikten, duyu pekinliğinden ya da algıdan daha sonra gelmek zorunda. O yüzden duyusalı içeriyor. Leibniz'in sözü çok şey anlamlı. Yani anlıkta diyor duyularda olmayan hiçbir şey yoktur. Anlayan kendisidir şimdi.
Evet, onun kendisi.
Yani duyular ve a priori ya da kavramlar bunlar görgü bilginin ya da deneyimin olanağı. Dolayısıyla yani bu duyulardan soyutlanmış bir bilgi, bilişsel gelişim ileri sürmüyor.
Bu şey gibi mi? Çok... Hani nasıl nitelik olarak nitelik diyoruz, anlık olarak anlık diyoruz. Evet. Böyle bir şey galiba.
Tabii. Genel yani belirli...
Güzellik olarak güzellik, anlık olarak anlık.
Evet.
Anlık, yani anlığın kendisi.
Bir olarak bir vesaire. Yani bu şey, mantıksal içeriği, mantık biliminde. Orada ama şey yok işte, duyu yok.
Gerek yok zaten.
Ama yaşam var. Yani duyunun olanağı var. Yani yaşamı... Şimdi bu soru teknik olarak daha öte çözülebilir.
Şimdi buradaki şey, yani soru belki bir şöyle bir soru. Yani kavram...
Bu iyi bir soru. Duyular, duyular ne oluyor yani şeye geldiğimiz zaman? Özne nesne ilişkisine geldiğimiz zaman o bilginin olana bu bilginin kavramını veriyor ve bilginin kavramına duyuları katmak zorunda mıyız? Onu düşünelim. Yani özne ve nesne nasıl yaşam özne ve nesnenin birliği ise bilgi de özne ve nesnenin birliği.
Bahsediyor mu bilgi de bilgi bölümünde bundan? Hegel.
Sanırım bahsediyor. Bakalım. Yaşam ondan sonra yani bunu haftaya da şey yapabiliriz. Evet. Tekrar daha alıntıları gösterebiliriz.
Ben şey yapmayayım, konuyu şey yapmayayım.
Ama
yok, konunun içindeyiz.
Hayır. Yani bilginin kavramla kavramın ilişkisi olduğu konusuna yani birçok yerde tabii rastlayacaksınız. Yani ben rastladım o yüzden. Onu, şimdi şurada yaşam idealistine
kavramın kavramla ilişkisi derken
özel kavram ve nesnel kavram.
Nesnel kavram.
Yani öyle anlayacağız. Pardon. Şimdi şöyle yaşam ideasını mantıkta irdeleme zorunluluğu diyor. Burada önemli bir şey söylüyor. Sayfa 580'de yaşam ideasını mantıkta niye inceliyoruz? Çünkü diyor ki bilgiyi inceleyeceğiz mantıkta. He. Mantıkta bilgiyi inceleyecek miyiz?
İnceleyeceğiz.
O zaman diyor zaten bu bile yaşamın oraya katılmasını aklamak için yeterlidir diyor. Bu düzeyde yaşam ideasını mantıkta irdeleme zorunluluğu başka türlü de kabul edildiği gibi bilginin somut kavramını burada ele alma zorunluluğu üzerine dayanacaktır. Yaşamı inceliyoruz çünkü bilgiyi incelemek zorundayız. Evet. Ama bu idea kavramın kendi zorunlu yoluyla ortaya çıkmıştır. Yani yaşam ideası ise yine de biz burada bilgiyi ele alacağız. O yüzden yaşama çünkü bilgi en de sonunda insanla ilişkili bir şey. Yani yaşam
insan yaşamda mevcut olduğuna göre tabii ki.
Evet. Şimdi o zaman yaşama dönelim. Tekrar buraya geçiyoruz. Evet, evet, evet. Yaşamda mantıksal olarak neleri incelersiniz? Yaşamın temel belirlenimleri nelerdir? Hegel onu yapacak.
Önce varlığı. Savunma. Önce varlığı. Yani yaşamın varlığını bulmamız lazım.
Evet. Yaşamın belirlenimleri. Yani yaşam
belirlenimlerinden var. Önce var dememiz var lazım.
Var zaten. Zorunlu olarak.
Benim sorum onu kapsıyor. Yani
çok dolaysızlığını koyduğumuz anda varlığı demek yok.
O zaman üreme savunma.
Bu noktada koyabilmemiz lazım.
Üreme, savunma,
beslenme.
Beslenme.
Değil mi?
Evet.
Bilinme.
Hegel bütün bu çokluğu alıyor ve onları yine daha iyi sınıflandırmaya çalışıyor. Daha yalınlaştırmaya çalışıyor.
Ama bilme herhalde yaşamın temel şeyi.
Nasıl sınıflandırıyor?
Ruh. Bir, yaşamda ruh olmalı. Şimdi yaşam ve ruh arasındaki ilişki, bunu şey netleştirebiliriz. Yani aynı şey değil. Çünkü bütün dillerde o iki kavram var.
Ruhun beden birliği değil mi yaşam?
Evet, yaşam deniyor. Dolaysız idea, ruh ve bedenin birliği. Evet. Doğru. Yani yaşam, şimdi kavram olarak mantıksal, analitik düşünürsek ruh bedenden ayrılabilir. Analitik olarak ayrılabilir. Ama zorlu olmaktan çıkar. Yani ruh ve bedenin birliği yaşam, öyle diyebiliriz.
Tinle ruhu burada birleştirecek miyiz şu anlatımda?
Burada birleştiremiyoruz.
Öyle mi?
Evet. Yani ruhtan tine nasıl çıkarsama yapabiliriz? Çünkü yine görgül olarak biliyoruz ki tin kavramı kültürü içeriyor.
Yani ruh da aşağıda duran bir şey.
Yaşam da aşağıda duran bir şey.
Bitkiyi de hayvanı da içeren bir şey.
Ruh çok, herkes biliyor ki ruh şey değil, düşünen,
değil.
İsteyen falan değil. Ruh çok temel ve
canlılığa işaret eden bir şey.
Evet.
Canlı oluş.
Ruh kavramı en alt ideanın en alt kavramı, dolaşsız bulmuşu diyor. Ama idea her zaman kavram ve nesnelliğin birliği.
Şimdi o zaman dolaşsız yani, hale, yani o ideayı...
O zaman o yüzden ruh kavramını almıyor şey olarak, ideanın altına, ruh kavramını almıyor.
Yaşamın altına alıyor.
Yaşamını alıyor. Ruhu yaşamın altına alıyor.
Evet. Şimdi yeni bir kapıya gelmemiz lazım ki dolaşsızlayalım ideayı.
Evet.
Yani,
İdea yıkandı dolayısıyla. İdea şeyden çıktı.
Hayır, idea çıktı daha yani önce.
Evet, özelliği ve
nesnelliğin birliğidir. Tamam, bu idea dedik.
Evet.
Ama bu hemen idea, yeni bir haline geçiriz. Onu ortadan kaldırmamız lazım.
İkim yani. Dolayısız. Güzel, yani...
İlkin dolayısız.
İdeaya geldik.
Dolayısız değil. İkisinin birliği olarak çıktığı için dolaylı. Ama dolaysız hale getirip idea dedik.
Evet. Yani ideanın kendisi o birlik olarak, birlik her zaman o ikisini kapsıyor. Dolayısıyla birliğin kendisi dolaysız. Şimdi ideanın içeriğini ideaya birlik olarak düşündüğümüz zaman, ideayı yani o iki faktörün birliği olarak düşündüğümüz zaman o ilkin dolaysız ve dolaysız idea yaşam olarak kabul ediliyor. Yani burada karışık bir şey yok. İdea her zaman şey, karşıların birliği, yani önceki iki momentin birliği. Ama o birlik olarak dolaşsız idea yaşam oluyor diyor.
Peki bunu zeminle falan ilişkilendirebiliyor muyuz? Yani nasıl
her
çıkıyor?
Her şeyi ilişkilendiriyor yani... ama onunla karıştırır işi. Nasıl çıkıyor? Yöntemsel olarak çıkıyor. Yani Hegel ilk moment, iki moment, neydi ilk iki moment? Kavram alanının ilk iki momenti genel olarak kavram, öznel kavram,
evet.
Yani kavram, yargı ve tasım alanı, o bitti. Ondan sonra şey geldi, nesnellik alanı geldi.
Evet. Evet.
Nesnellik alanında da ki mekanik, düzenek, yani kimya, şey, telos, teleoloji, o iki alanın birliği ideal diyor Hegel. Yani orada öznenin ve nesnenin birliği olarak düşünüyor onları. O da çok son derece tutarlı yani. Onların iç ayrıştırmaları belki insanların kafasını karıştıracak ama onları çözdü, eğer onlar geçerliyse o zaman devam etmek için hiçbir problem yok. O ikisinin birliği gerçekliktir diyor. Yani öznenin ve nesnenin birliği ideadır. İdea gerçekliktir ve ideanın ilk momenti ya da dolaysız idea
ya da ilk belirliliği mi yani, bu? Yani ilk belirliliği mi bu? Dolaysız ideanın
tabii ilk belirliliği diyebiliriz. Evet, dolaşsız idea orada belirlik sözlerini kullanmıyor. Yani eğer öznenin ve nesnenin birliğini düşündüğümüz zaman şimdi Hegel'in yaşam kavramını mantığa katmasının burada onun bir açıklama ileri sürüyor. Sanki bir güçlük varmış gibi. Gerçekten de bir güçlük var. Çünkü yaşam kavramından ayrı olarak bilgi kavramını düşündüğümüz zaman bilgi kavramında özne ve nesne ayrımını ve birliğini görmek çok kolay. Yani bilgi ideanın altına düşüyor Hegel'in sisteminde. Çok iyi. Ama bilgiden başka oraya alınabilecek ne var? Yani Hegel'in düşüncesiyle empati yapmaya çalışıyorum. Şimdi saltık idea kavramının altına bilgiyi alıyoruz. Çünkü bilgi özne nesne birliği. İdea da özne nesne birliği olduğuna göre bilgi oraya uyuyacak. Uyuyor. Peki ama bilgi eğer ilk moment değilse, dolaşsız değilse, dolaşsız olan ne olabilir? Hegel onu yaşam olacağını düşünüyor. Çünkü şeyden de yararlanabilir. Bilgi yaşamı varsayıyor. Ona deyin de. Yani bilgi yaşamı varsaydığına göre yaşam ilk kavram olacak. Daha primitif, daha temel. Ve yani Hegel'in, mantık bilimi Hegel'in bulduğu bir dizge değil, kendi çıkarsa da bir dizge olduğu için o bu problemleri nasıl çözdüğünü az çok tahmin edebiliriz zaman zaman.
Yaşamdan daha çok deneyimi, çok pardon, deneyimi öncelemiyor mu? Yaşam evet. En genel anlamıyla işte yani hayvansal ya da bitkisel yaşam değil ama insansal yaşam anlamında ise doğru. Orada deneyim mi acaba öncülüğü
bilgi, şeyin? Bilgi deneyim ne oluyor? Dolayısıyla bilginin olması için, deneyimin olması için yaşam gerekiyor.
Ama o yaşam insansal yaşam mı, insanın yaşamı mı?
Evet. Hayır, bilgi yaşam için mı? İnsan yaşamı tabii. Evet, yani bilgi için, yani deneyim ya da bilgi insana özgü.
Yaşamı çıkarsak da deneyim desek oraya daha iyi
yaşam yerine mi?
Yaşam yerine.
O zaman deneyim...
Deneyim yine yaşamın canlılığı gerektiğinden yine tekrar geri atacak.
Duysalı gerektirecek, tamam. Erdoğan şeyi oydu, değindiği nokta, yani deneyim duyuyu gerektiriyor ve duyu...
Yine yaşamı ve canlılığı.
Yaşamı gerektirecek. Duysa yaşamı gerektirecek.
Hatırlıyoruz.
Ve tabii bilgiye geleceğiz oradan da.
Yani bilgi şey olmak zorunda, dolaylı olmak zorunda. Yani yaşam dolayısıyla olmak zorunda. Ya da deneyim dersek bile deneyim de duyuyu ön koşul olarak kabul edelim. Yani duyumsayan bir varlığı, sadece duyumsayan değil aynı zamanda da düşünen bir varlığı da gerektiriyor. Bilgi düşünmeyi gerektiriyor.
Evet, peki yaşam, mesela bilgi gerçekliktir diyoruz.
Evet. Özne ve nesne arasındaki
yaşam, uyum. Yaşam gerçekliktir.
Evet.
Diyebilir miyiz?
Deriz. Yani ne anlamda gerçeklik? Hegel,
gerçek.
Gerçek. Gerçek şey.
Özne nesne bir değil demek
ki. Şimdi... Gerçeklik ve varlık arasında bir karşılaştırma yapıyor burada, gözünüze çarptı mı? Yani artık varlık diyor, burada yani idea alanında varlık, gerçek varlıktır. Sayfa 577'de varlık gerçeklik imlemine erişmiştir. Dolayısıyla yaşam da gerçekliktir. Yani daha önceki kategorilere gerçeklik anlatımını uygulamak biraz şey... Abes oluyor, yersiz oluyor ama burada uygulayabiliyoruz çünkü neden uyguluyoruz? Çünkü gerçeklik özne ve nesnenin uyumu, birliği ve yaşam da o birliği kapsıyor. Kavram ve nesnenin birliği. Yaşam, kavramın ve nesnenin birliği. Yani çünkü idea da aynı tanıma uygun ya da aynı bağlantıyı kapsıyor. İdea da kavramın ve nesnenin birliği.
Orada bir sorum olacak. Şeyle ilgili öznel kavram ve nesnel kavram ayrımı yaptık. Bir öncesinde de onların birliği diye şey yapıyoruz. Aslında burada nesnel kavram dediğimizde esasında temel içeriğini varlıktan alıp ta şeye gelinceye kadar nesnel kavram dediğimiz yere gelinceye kadar yani mantığın kendi ilerlemesi ve süreci içerisinde tamamen sürekli öznellikler kazanarak ilerlemiyorum. Yani o içerik varlıktan geliyor ama o da aslında nesnel derken onda da tamamıyla bir öznel içerik yok mu?
Öznel
sorumu iyi formüle edemedim
belki ama. Karışık oldu. Yani şimdi öznel ve nesnel kavramın birliği derken bilgi açısından şey düşünüyoruz. Yani insanın bilincinde olan ya da insan timinde olan
evet.
Kavramlar, insan düşünün kavramları ve bu kavramların dışında örneğin nesnel doğada var olduğu biçimiyle kavramlar. Yani kuvvet kavramı, uzay kavramı, zaman kavramı, bütün doğa alanının kavramları bizde var. Yani insan evet. Öznede var ve uzay dışsal olarak da şey varlık taşıyor. Yani uzay sadece Kant'ın sandığı gibi form değil, biçim değil ve uzay nesnel bir kavram, nesnel bir belirlenim ve bilginin olanağı benim uzay düşüncemin ve nesnel uzay düşüncesinin yani öznel uzayın ve nesnel uzayın birliği. nesnel öznel özdeğin ve nesnel özdeğin birliği. Eğer bunlar iki ayrı töz ise, yani birbirine uymuyorsa bunlar, res cogitans ve res extensa, bunlar iki ayrı töz ise Descartes'in sandığı gibi, o zaman bilgi olanak.
Peki iki ayrı töz değiller mi? Tek bir tözler mi?
Bilginin olana tek bir töz olmalarına bağlı. Çünkü Kant haklı, yani res extensa eğer kendinde şeyse, ayrı bir tözse, o zaman bendeki tözün ya da bendeki özler kavramın onunla bir ilgisi olmayacak. Olmayacak. O zaman yani ben özlek dediğim zaman bir hayaletten öte bir anlamı olmayacak bu sözcüğün benim için. Çünkü nesnesi var mı acaba?
İki ayrı şeyin tözünün bir olması da zor gibi.
Zor?
Evet. Zor gibi geliyor bana düşünceme. İki ayrı şeyin, yani birbirinden tamamen ayrı iki şeyin tözünün bir olması.
Evet, yani hepimizde o Kant'ın kuşkusuna düşme şeyi var, eğilim var ama o ayrımın neden oluştuğunu söyleyemiyoruz.
Şimdi daha oluş yani, aşamasında ya da varlık dediğimizde ve oluşta orada şeyi yapmıyor muyuz? Yani o kendi içeriğini kazanarak varlık alanı ilerlerken biz de öznel kavramsallığında o varlık, belirli varlık dediğimiz yerde ya da oluş şeyinde aslında daha orada bu ayrım yok mu? Yani öznellik ve nesnellik ayrımı. Biz kavramı eksik haliyle de olsa orada belirli varlık olarak almıyor muyuz? Yani belirli varlık dediğimizde bunu insan usu veya düşüncesinde koyduğumuzda ne yapmış oluyoruz?
Şimdi o şeyi sağlar mı? Yani dışsal varlıkla birliği, yani onu
ama onu, yani onu şeyinde dışsal olarak dışarıdan bir şey getirmiyorsak, o belirli varlığı kendi şeyi içinde ilerletiyorsa, insan düşüncesi de orada o varlık alanı da kendi içinde kendinden ilerliyorsa, kendi momentinde...
Ondan nasıl emin olacağız diyor Erdoğan? Yani bizim düşüncemizin ilerlemesiyle varlık alanının ilerlemesinin aynı olduğundan, eşit olduğundan nasıl emin olacağız?
Ama bunun her aşamasında
o sunumu ölçüşmüyorum.
Yani orada eminsek, eğer o ilerlemede biz dışsal bir şey katmıyorsak, o süreçten eminsek, yani bu mantığın kendi içindeki bir şeyi olarak da düşünüyorum.
Evet.
Dışsal bir şey getiriyorsunuz.
Orada öyle bir açıklama yapmalıyız ki en katı kuşkucu bile devrilsin.
Evet,
yani
evet.
Ve o açıklama şey.
Eğer her aşamanın çıkarsaması yaparak ilerlenilmişse bu süreç, dediği gibi dışarıdan hiçbir şey eklenmeden, dışsal hiçbir şeyi katmadan, her şeyin tüm ilişkilerini, zorunlu ilişkilerini ortaya dökmüşsek,
çok
o zaman hiçbir
arı öznellik olacak.
Evet,
nesnellikle yine ilgisiz olacak.
Ama o zaman hayır.
Nesnellikle ilgisiz mi olacak?
Evet. Nesnellikle tamamen ilgisiz olacak.
Çünkü tam da çakışacak.
Sadece benim düşüncem de iyiydi.
Düşüncenin ne mi o?
Evet.
Tam da çakışacak değil. Tam tersi. Yani özde ve nesnenin birliğini sonuna kadar getirdiğiniz
orada,
takdirde orada artık
işte bir... Kant örneğin nesneye çıkamıyor. Descartes, cogito ergo sum'dan dış dünyanın varlığına çıkması gerektiğini görüyor ve onun için bir tanıtlama geliştirdiğine inanıyor. Yani kendi içimizde kavramın, özel kavramın tam sistemini kurduğumuz zaman bile, ki mantık bilimini yaptığı o, bu şey henüz dışarı çıkmayı şey yapmıyor, güvence altına almıyor ya da onu hiç kapsamıyor. Tamamen içte kalıyoruz.
Ama o zaman çok kolay olur zaten.
Yani, eğer nesnellik dediğimiz şey bile kavramın, o özel kavramın kendi açılımına düşüyor mantık biliminde.
Evet, biraz önce renk onu söylemiştik.
Özlerin içine
düşüyor.
Özlerin
içine düşüyor.
Şimdi özlerin dışına ya da nesnelliğe, dışsallığa, dış realiteye nasıl çıkıyor? Bertrand Russell bunun şeyini yapıyordu galiba. Yani bu problemi önemsiyordu ve dış realite. Mesela görgücüler Russell gibi. Bunlar dış realiteyi de algılara bağladıkları için sonunda varlığı algıya bağlamak zorunda kalıyorlar. Yani Deutsch'un da bunu onaylıyor, Berkeley de bunu onaylıyor ve görgücüler bunu onaylamak zorundalar. Yani
öznel alanın dışına çıkamıyor.
Çıkamıyorlar. Öznenin dışına çıkamıyorlar. Kamp da çıkamıyor.
Yani doğa felsefesi dediğimiz, tinsel felsefe dediğimiz ya da işte tarih felsefesi dediğimiz şeyde bunun peki, yani, açılımı değil mi?
Peki Hegel'in görüngü bilimi nasıl bir şey? Yani Hegel'in görüngü biliminde Hegel bilinci çözümlemeye çalışıyor ve bilinçte o bir tür ikilem var. Yani birlik kurulmadığı için, özne ve nesnenin birliği kurulmadığı için kurulamıyor bilinç aşamasında. Çünkü bilinç bir töz ve yani res cogitans orada bilinç olarak düşündüğümüz zaman res extensa'dan ayrı bir töz. O işin
ayrı bir töz.
Evet. Yani burada T'nin görüngü bilimini bütün süreci bilincin çözümlemesi ve o aşamada henüz logosun içinde olma gibi bir durum da söz konusu değil. Sadece bilinçte, görgül alanda, tin zaten, tin olduğuna göre uzay ve zamanda giden bir sürecin çözümlemesi, bilincin, bilinçteki kavramlar Hegel için, yani tinin görgü bilimi açısından Hegel için hiçbir şekilde nesnel değiller.
Tamamıyla özne.
Tamamıyla özneller. Örneğin o tinin görgülerinin hangileri olduğunu hatırlayalım. Duyu pekinliği, algı, anlak,
tamam işte,
davayı gözleyen, din, sanat vesaire vesaire, aydınlanma, boş inanç. Bütün bunlar şey,
kültürel
T'nin sonlu biçimleri, bilinç biçimleri bunlar. Bunların düzlemi şey değil, özellik düzlemi ve tinsel düzlem daha doğrusu. Yani tin düzleminde kaldığımız zaman tin gerçekten şeyden ayrı, doğadan ayrı bir töz ve ikisinin birliğini ileri sürmek çok şey, boş olacak.
Boş olacak.
Yani benim bilincimdeki bir düşünceyle, bir duyguyla onun sözde nesnesi aynı şey değil.
İşte benim derdim bunları karıştırmadan kendi evet, ayrılığı içinde ele almak.
İşte logos işte, şeyde değil, bilinç de sınırlı değil.
Evet, logosla bilinci tamamen ayırmak, gözleri de ayrı, tamamen evet, ayırmak.
O başka bir alanın etkili. Bir şey var, önermesi var. Bilinç nesnenin temelindedir diye.
Evet. Hangi nesneler, nasıl bir nesne, nerede
muhakkak geçiyor? Muhakkak bu özdek anlamı, özdeksel değil herhalde. Değil. Bilmiyorum. Bunun
nerede geçiyor? Şeyin görgü biliminde mi?
Evet.
Evet.
Kulak'ın da orada alıntı yapmış. Evet. Yapılmış bir yere evet, orada.
Tamam. Yani orada onu demek istediği şu, herhalde bilincin kategorileri, o nesnenin de kategorileri.
Tabii.
Yani onu demek istiyor. Yani. O zaman T'nin görüngü bilimi o ikiliği onu işliyor ve onu geliştiriyor ve onun eğer son, yani vargısının, varlık ve kavramın birliği olmanın ne anlama geldiğini düşünürsek bu şeyi, yani soruyu daha iyi formüle edebilir.
Yani duysal dediğimiz zaten o alanda kalıyor. Yani duysal geride kaldı dediğim bir anlamda T'nin görüngü bilimi alanı. Artık yani mantığa geldiğimizde o moment tamamen bitmiş oluyor. Biz tamamen soyutlama düzeyinde. Yani evet, oradaki nitelik dediğimiz kavram tamamen soyut nitelik. Herhangi bir nitelik asla değil. Ve tüm kullandığımız belirlenimler burada artık şey, soyutlama düzeyinde olan
buna şey yapalım mı? Ara verip sonra ele alalım mı?
Çok iyi.
Yani epey ağırlaştı bir evet, konu ve tekrar baştan bir daha deneriz.
Tamam.